Ayrım 14. İran Mektupları, Montesquieu. Sayfa 126. 68. Mektup. Rika'dan A'daki Özbey'e. Birçok kez beni akşam yemeğine davet eden bir yargıcın evine geçenlerde gittim. Oldukça çok şeyden söz ettikten sonra ona şöyle dedim. Bayım, bana öyle geliyor ki mesleğiniz oldukça zahmetli. Düşündüğünüz kadar çok değil diye cevap verdi. Eğer işimizi bilirsek, mesleğimiz eğlenceden başka bir şey değil. Ama nasıl oluyor? Başkalarının işleriyle kafanız her zaman dolu değil mi? Hiç ilginç olmayan işlerle her zaman meşgul değil misiniz? Haklısınız. Bu işler hiç ilginç değil. Zira işimizle o kadar az ilgileniyoruz ki sizin dediğiniz kadar yorucu gelmiyor mesleğimiz bize. Bu meseleyi o kadar rahat ele aldığını gördüğümde devam ettim ve ona şöyle dedim. Bayım, kabinenizi hiç görmedim. Buna inanıyorum. Çünkü benim hiç kabinem yok ki. Yüklendiğim görevi yapabilmem için baroya ihtiyacım oldu. Kütüphanemi sattım ve ciltlerce kitaptan oluşan kütüphanemi satın alan kitapçı bana sadece hukuk kitabımı bıraktı. Onlara çok da üzülmüyorum. Biz yargıçlar boş bilimle hiç de övünmeyiz. Bu kadar ciltlerce kanunla ne yapmalıyız ki? Hemen hemen tüm olaylar varsayımsaldır ve genel kuraldan çıkarlar. Fakat bayım, siz onları ondan çıkardığınız için bu böyle değil mi diye ona sordum. Dünyanın hiçbir halkında uygulanmıyorsa o halde kanunlar niye olsun ve bilinmeyen bu kanunlar nasıl uygulansınlar diye son olarak ona söyledim. Siz adliyeyi tanısaydınız şu an konuştuğunuz gibi konuşmazdınız diye sözü aldı yargıç. Avukatlar bizim canlı kitaplarımızdır. Onlar bizim için çalışırlar ve bizi bilgilendirmeyle görevlendirilmişlerdir. Bazen de sizi aldatmayla görevlendirilmemişler midir diye sözü aldım. Onların tuzaklarından kendinizi sağlama almakla kötü de yapmış olmuyorsunuz. Onların öyle silahları var ki onlarla sizin dürüstlüğünüze saldırıyorlar. Dürüstlüğünüzü savunmak için sizin de silahlarınızın olması ve tepeden tırnağa kadar zırha bürünmüş insanların arasında gelişi güzel giyinerek savaşa girmeye gitmemeniz iyi olurdu. Paris, 13 Şaban, Ekim 1714. 69. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Metafizik meselelerine hayal edemeyeceğin kadar dalmış bulunmaktayım. Bu bir vakadır ve sen felsefi düşüncelerimin aşırılıklarını yok etmeye çalıştığın zaman buna inanacaksın. Tanrı'nın doğası hakkında düşünen USA en duyarlı filozoflar onun son derece mükemmel bir varlık olduğunu söylemişler. Ama bu fikri oldukça kötüye kullanmışlardır. İnsanın sahip olabileceği ve hayal edebileceği tüm farklı yüce nitelikleri sıralamışlar ve bu sıfatların çoğu kez birbirlerini engellediklerini ve yok olmaksızın tek bir varlıkta bulunamayacaklarını düşünmeksizin Tanrı düşüncesini bu mükemmelliklerle doldurmuşlardır. Güzellik tanrıçasının portresini yapmak isteyen bir ressamın en güzel Yunanlı kadınları bir araya topladığını ve her birinin en güzel yerini aldığını ve dolayısıyla tüm tanrıçaların en güzeline benzetmek için bir bütün oluşturduğunu batılı şairler söylemektedirler. Bir adam bu tanrıçanın sarışın ve esmer olduğu, siyah ve mavi gözleri olduğu, uysal ve gururlu olduğu sonucunu çıkarırsa gülünçlükten başka bir şey yapmış olmaz. Kendinde eksiklik oluşturan mükemmellikten çoğu kez uzaktır Tanrı. Kendi sınırını ancak kendi belirler. Bizzat zatiyle vardır. Hem de Tanrı kadiri mutlak olmasına karşın ne vaatlerini yerine getirmemezlik yapar ne de insanları kandırır. Güçsüzlük çoğu kez onda olmayıp göreceli şeylerdedir. İşte bu yüzden de eşyanın özünü değiştirmez. Tanrı'nın önceden her şeyi bilmesi, adaletiyle çeliştiği için bizim alimlerimizden bazılarının bunu inkar etmeye yeltenmelerine bu nedenle şaşırmamak lazım. Bu düşünce ne kadar cüretkâr olursa olsun, metafiziğin çok uygun bir yeri vardır bu düşüncede. Felsefenin düşüncelerine göre henüz gerçekleşmemiş bir şeyin varlığı kabul edilmediği ve aslında böyle bir şey tanınmadığı için de Tanrı hür iradenin kaydına bağlı olan şeyleri önceden kestiremez. Zira herhangi bir varlık niteliğinden yoksun, hiç olan şey fark edilemez. Durum böyle olunca da Tanrı aslında var olmayan bir iradede olanları okuyamaz ve mevcut olmayan bir ruh da herhangi bir şeyi görmekten acizdir. Tüm bunlardan şu sonuca varılabilir ki bir fiilin var olabilmesi için her şeyden önce o fiilin tahdit ve tayin edilmesi gerekmektedir. Ruh tayin edeceği fiili bizzat kendisi üretir ama hangi fiili ne şekilde tayin edeceğini bilemediği durumlar da vardır. Hatta çoğu kez bu işi sadece hürriyetini kullanmak için yapar. Bu işin tarzı da şudur ki Tanrı ne ruhun ne de eşyanın bünyesindeki bu faaliyet tarzını müşahede edemez. Bu tayin ve kastı önceden göremez. Öyleyse Tanrı hür iradenin kaydına bağlı olan şeyleri önceden nasıl görebiliyor? Bu görme işi ancak iki şekilde olabilir. Sınırsız ilmi gayb ile çelişkili olan tahminle ya da kendilerini ortaya çıkaran bir nedeni kesin olarak izleyen gerekli sebepler olarak görecektir onları ki bu da birinci yoldan daha da çelişkilidir. Bu çelişki ise şuradan gelmektedir. Ruh bir varsayımla özgür olacaktır. Halbuki başkası tarafından atılan bir bilardo topu nasıl hareket etmede özgür değilse, ruh da aslında bu bilardo topundan daha fazla özgür değildir. Tüm bu söylediklerimle Tanrı'nın ilmini sınırlamak istediğim zannına kapılma. Kulları onun iradesine göre hareket ettikleri için Tanrı da bilmek istediği her şeyi bilmektedir. Fakat her şeyi görebilmeye kadir olduğu halde her zaman bu ihtiyarını kullanmaz. Kendine iyi bir kul olabilme ya da olamama liyakatini kazanması için hareketini seçme işini genellikle kuluna bırakır. Fakat bir şeyi öğrenmek isteyince de o şeyi her zaman hakkıyla öğrenir. Çünkü vuku bulan şeylerin kendi gördüğü gibi meydana gelmesinden ve mahlukatının da kendi iradesine uygun olmasından başka bir şey istemez. Kıyaslama yapılması oldukça güç bir meselede kıyaslama yapmak gerekirse şöyle bir örnek verilebilir. Bir hükümdar elçisinin önemli bir işte ne yapacağını bilemez. Onu bilmek istediğinde yapacağı tek şey belli bir şekilde davranmasını ona emretmektir ve böylece de işin kendi düşündüğü gibi gerçekleşmesini sağlar. Azizim Reddy, bu kadar da felsefenin için diyeceksin. Belki de Tanrı o kadar yücedir ki biz onun bulutlarına bile ulaşamıyoruz. Kutsal ayetleri olmasaydı onu asla tanıyamazdık. O sınırsız, manevi ve sonsuzdur. Bu kadar büyüklüğü karşısında biz çok aciz kullarız. Ona her an ibadet etmek istiyorsak o büyük varlığın önünde daima eğilip bükülmeliyiz. Paris, Şaban ayının son günü, 1714. 70. mektup. Zelis'ten Paris'teki özbeye. Senin sevdiğin Süleyman, başına yeni gelen bir hakaretten dolayı ümitsizliğe düşmüş durumda. Spis adında bir çılgın, 3 aydan beri onun kızıyla evlenmeye çalışıyor. Kızı daha küçük çocukken gören kadınların ortaya koymuş olduğu tablodan memnun olan delikanlı da, onun kendisine uygun bir eş olabileceği izlenimi oluşmuş. Çeyiz konusunda mutabakata varılır ve hiçbir aksaklık olmadan her şey yolunda gider. Dün ilk törenlerden sonra yanında harem ağası olduğu halde ve adet üzere tepeden tırnağa örtülü bir vaziyette atıyla dışarı çıkar kız. Fakat müstakbel kocasının evinin önünde görünür görünmez bu adam kapıyı suratına kapattırır ve çeyiz miktarı arttırılmadıkça bu kızla asla evlenmeyeceğine yemin eder. İşi tatlıya bağlamak için akrabalar ard arda gelirler. Ve epeyce mücadeleden sonra Süleyman, damadına küçük bir hediye vermeyi kabul eder. Düğün törenleri tamamlanır ve kızcağız kaba bir şekilde gerdek odasına götürülür. Fakat bir saat sonra kendini bilmez damat, hışımla yataktan kalkar, kızın suratının birçok yerini keser ve onun bakire olmadığını iddia ederek babasının evine geri yollar. Hiçbir şey insanı bu hareketten daha fazla yıpratamaz. Bu kızın masum olduğunu savunan insanlar olmuştur. Babalar böylesi hakaretlere mağdur oldukları için oldukça mutsuzdur. Şayet benim kızım böyle bir muameleyle karşılaşsaydı, öyle zannediyorum ki kederden ölürdüm. Hoşça kal. Fatma'nın Sarayı, 9 Cemazil Evvel, Temmuz 1714. 71. Mektup. Özbek'ten Zelis'e. Böylesi devasız derde düştüğü ve de damadı da kanunların tanıdığı geniş özgürlükten yararlandığı için Süleyman'a acıyorum. Bir ailenin şerefini bir kaçığın kaprislerine maruz bıraktığı için bu kanunu çok acımasız buluyorum. Bir kızın bakire olup olmadığını öğrenmenin bazı ipuçlarının olduğunu söylemek nafile. Çünkü bu bugün de bizim aramızda olan eski bir yanılgıdır. Ve din adamlarımız bu delillerin kesin olmayışının gizli nedenlerini ortaya koymaktadırlar. Her ne kadar bu deliller kutsal kitaplar tarafından vaaz edilmiş ve eski kanun koyucuları da bana göre tüm kızların masum ve suçlu oluşlarına karar verseler de Hristiyanlara kadar hiç kimse yoktur ki bu delilleri hayali olarak görmesin. Kendi kızının eğitimine verdiğin ihtimamı memnuniyetle öğrendim. İnşallah kocası onu Fatma kadar güzel ve namuslu bulur. Kendini korumak için varsın 10 harem ağası olsun. Tayin edildiği sarayın şerefi ve süsü olsun. Saraylar her zaman onun mekanı olsun. Ve sadece görkemli halılar üzerinde yürüsün. Ve en büyük arzum da gözlerimin onu şan ve şeref içinde görmesidir. Paris, 5 Şevval Aralık 1714. 72. Mektup Rika'dan A'daki İbben'e. Geçenlerde kendinden oldukça memnun olan bir adamı gördüğüm bir topluluktaydım. 15 dakikada 3 ahlak sorununu, 4 tarih meselesini ve 5 fizik konusunu çözümledi bu adam. Böylesine geniş bilgili bir karar vericiyi asla görmedim. En ufak bir kuşkuyla aklı asla durmuyordu. Bilimleri bir kenara koyduk. Günümüzde olup bitenlerden söz ettik. Bunları da hallediverdi. Onu taklit etmek istedim ve kendi kendime şöyle dedim. Kozları ele geçirip güçlü olmalıyım ve vatanımın yardımına başvurayım. Ona İran'dan söz ettim. Ama ancak ona 4 sözcük söylemiştim ki Turniye ve Şarden beylerin otoritesi hakkında uydurulan 2 yalanı bana söyledi. Aa, aman Allah'ım, bu adam kim böyle? Birazdan İsfahan'ın sokaklarını benden daha iyi tanıtacak neredeyse. Yapacağımı hemen yaptım. Susup onun konuşmasına izin verdim. Ve oradan ayrıldığımda o hala bazı şeyleri hallediveriyordu. Paris, 8 Zilkade Ocak 1715. 73. Mektup Rika'dan A'ya. Fransız Akademisi isimli bir çeşit mahkemeden söz edildiğini işittim. Bu mahkemeden daha az saygı gören bir mahkeme dünyada asla yok. Çünkü bu mahkeme bir şeyi karara bağlar bağlamaz insanların kararı bozduğu ve uymak zorunda olduğu kanunları ona dayattığı söylenmektedir. Otoritelerini ortaya koymak için kısa bir zaman önce kararlarını yasayla belirlemiş bu mahkeme. Çok babalı bu bebek doğduğunda hemen hemen bir ihtiyardı. Ve her ne kadar meşru bir çocuk olsa da daha önce ortaya çıkan gayrimeşru bir çocuk doğarken neredeyse onu boğuyordu. Bu yasayı oluşturan kişilerin durmaksızın çene çalmaktan başka görevleri yok. Onların sürekli gevezeliklerinde övgü zaten kendiliğinden vardır. Ve bu insanlar onun gizemlerini öğrenir öğrenmez bir daha terk edemedikleri övgü tutkusu onları sarıverir. Bu vücut her biri söz sanatları, istiyareler ve karşıtlamalarla dopdolu olan 40 kafaya sahip. Onca ağız sadece haykırışla konuşur. Kulaklar her zaman ritimli ve ahenkli şeyleri işitmek ister. Gözlere gelince bunda bir sorun yok. Göz görmek için değil de konuşmak için yaratılmıştır sanki. Bu vücut yere asla sağlam basmaz. Zira onun felaketi olan zaman her an onu sarsar ve onun yaptığı her şeyi yok eder. Ellerinin aç gözlü olduğu eskiden söylenirdi. Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim ve bu konuyu onu benden daha iyi bilenlere havale ediyorum. İşte bizim İran'ımızda asla görünmeyen gariplikler. Bu gülünç ve garip kuruluşlarla asla kafamızı yormayız. Biz sade geleneklerimizde ve içten tavırlarımızda doğallığı devamlı ararız. Paris, 27 Zilhicce, Şubat 1715. 74. Mektup Özbek'ten A'daki Rika'ya. Tanıdığım bir adam birkaç gün önce bana şöyle dedi. Paris'in gözde evlerine sizi sokmaya söz vermiştim. Şimdi sizi hükümdarlığın en iyi adamlarından biri olan önemli bir senyörün evine götüreceğim. Bu ne demek bayım? Bu adam diğerlerinden daha kibar, daha tatlı dilli mi? Hayır dedi bana. Aa, anlıyorum. Ona yaklaşan tüm insanlar üzerindeki üstünlüğünü her an hissetmek lazım. Şayet bu böyleyse oraya gitmekten başka yapacak işim yok. Onun üstünlüğüne hiç aldırmayacağım ve yenilgiyi kabul edeceğim. Bununla birlikte bu işe devam etmek gerekti ve küçük bir adamın gururlandığını gördüm. Oldukça kibirli bir şekilde bir çimdik tütün aldı. Çok kabaca burnunu sildi, balgam dolu bir tükürük attı. Köpeklerini, yanındaki insanları öylesine kırıcı şekilde okşadı ki ona hayranlıkta asla bıkkınlık duyamıyordum. Kendi kendime şöyle dedim. Aman Allah'ım, ben İran sarayında olup böyle davransaydım gerçek bir aptal olarak görülürdüm. Rika, bize teveccühlerini göstermek için her gün evimize gelen insanlara böyle yüzlerce küçük hareketlerde bulunmamız için oldukça kötü huylu olmamız gerekir. Bu insanlar kendilerinden yüce olduğumuzu çok iyi biliyorlardı ve şayet bundan bir haber olsalardı, yapacağımız iyilikler bunu onlara her gün öğretecekti. Kendimize saygı duyulması için yapacak hiçbir şeyimiz olmadığından sevimli olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. En bayağı insanlarla bile görüşüyorduk. Devamlı katılaşan yüceliklerin ortasında bizi duyarlı buluyordu bu insanlar. Yüreğimizin onlardan yüce olduğundan başka bir şey görmüyorlardı. Onların ihtiyaçlarını bile karşılıyorduk. Fakat halka açık törenlerde prensin haşmetini desteklememiz, yabancıların ülkemize saygı duymalarını sağlamamız ve nihayet tehlikeli durumlarda askerlerimizi harekete geçirmemiz gerektiğinde değerimiz 100 kat daha artıyordu. Yüzümüzde gurur okunuyordu ve bu gururla oldukça gösterişli olduğumuz zamanlar da oluyordu. Paris, 10 Sefer, Nisan 1715. 75. Mektup Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Sana şunu itiraf etmeliyim. Müslümanlardaki dinlerine karşı olan kuvvetli imanı Hristiyanlarda asla görmedim. Onlarda meslekle iman, imanla amel ve amel ile ibadet arasında oldukça uzun bir yol var. Din, bir mukaddesat konusundan ziyade herkesin burnunu soktuğu bir tartışma konusudur. Saray halkı, savaş adamları, hatta kadınlar kilise adamlarına karşı çıkarlar ve inanmamakta kararlı oldukları şeyleri ispatlamalarını isterler. Aklen buna ikna olmamışlar ve kabul etmedikleri dinin hak ya da batıl oluşunu inceleme zahmetine girmemişler. Bu insanlar dini kabul ettiklerinde uymak zorunda olacakları boyunduruğu hissedip onu kabul etmek yerine silkip zayıflattılar. Din konusunda ne kadar kararlı değilseler dinsizliklerinde de o kadar kararlı değiller. Onları durmadan birinden diğerine atıveren iniş ve çıkışlar içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Onlardan biri bir gün bana şöyle dedi. Ruhun ölümsüzlüğüne 6 ay inanıp 6 ay inanmıyorum. Bu konudaki düşüncelerim tamamen vücudumun yapısına bağlı. Az ya da çok çevik zekaya sahip oluşuma, yediğim etlerin hafif ya da ağır oluşuna göre Spinozacı, Soçinci, Katolik, dinsiz ya da sofuyum. Hastayken papazı dinleyip ona inanıyorum. Sağlıklıyken dinin beni üzmesini engellemeyi iyi biliyorum. Fakat hastalığımda ise beni yatıştırması için ona izin veriyorum. Bir taraftan artık umut edecek bir şeyim kalmadığından din ortaya çıkıyor ve vaatlerde bulunarak beni ele geçiriyor. O zaman kendimi ona adamak ve ümitli bir şekilde ölmek istiyorum. Oldukça uzun zaman önce Hristiyan prensleri Hristiyanlığın tüm insanları eşit kıldığını söyleyerek devletlerindeki tüm köleleri salıverdiler. Din adına yapılmış bu hareketin de onlara oldukça yararlı olduğu bir gerçektir. Böylece etkilerinden gariban halkı kurtardıkları senyörleri gözden düşürüyorlardı. Daha sonra ise köle sahibi olmanın kendileri için avantajlı olduğunu gördükleri ülkelere fetihler yaptılar. Dinin kendilerini oldukça ilgilendiren prensibini unutarak köle satılmasına ve alınmasına izin verdiler. Bu konuda ne diyebilirim ki? Bir zaman doğru olan bir şey başka bir zaman hata oluyor. Biz Hristiyanlar gibi yapmıyoruz değil mi? Mutlu iklimlerdeki sömürgeler ve basit fetihleri reddedecek kadar alçak gönüllüyüz. Müslümanlar abdest için gerekli temiz sudan yoksun olduğu için Venedik'i fethetmeyi hiç düşünmemişler. Çünkü bu yerlerdeki su, kutsal kitabımız Kur'an'ın prensiplerine göre yıkanmamızı sağlayacak kadar yeterince temiz değil. Beşeri tüm menfaatlere kendini tercih ettiren bir din sayesinde mensup olduğum gökyüzü kadar temiz büyük Ali'yi gökyüzünden indirip yeryüzüne yollayan Kadir-i Mutlak Allah'a şükrediyorum. Paris, 13 Sefer 1715. 14. ayrımın sonu, sayfa 136.